Voglio ormai. Gianni, solo diciamo, Ben şu tarafa çekmek istiyorum. Moral kriter, insanın özü varsa, moral bir belirlenim varsa, o zaman o moral belirlenim, yani ahlaksal belirlenim, ahlakın evrenselliğini getiriyor. Yani belli bir durum olduğu zaman, o özden dolayı bütün insanlar o durumu moral olarak eşit biçimde yargılayacaklar. Yani bir insan bir başka insanı öldürürse, genel olarak, yani mutlaka nedeni olacak. Ama eğer insan doğası varsa, insan özü varsa, o öz dolayısıyla bütün insanlar belirli bir davranışın ya da eylemin kötü olduğu yargısında bulunacaklar. Yani öz ahlakı olanaklı yapıyor çünkü öz evrenselleştiriyor moral belirlenimi. Yani herkesin kendine göre ahlaksal belirlenimi varsa, örneğin maylayı katliamı biliyorsunuz. Ya katlite kıymet. Vietnam, Amerikalılar, bir köy 300 küsur insanı öldürdüler. Bunun eğer insan özünü kabul etmiyorsak, varsaymıyorsak, o zaman bu her kişiye göre doğru ya da yanlış olacak. Yani bazı insanlar onun haklı olduğunu, bazıları haksız olduğunu savunacaklar. Ahlaksal görecilik ya da görevlilik diye bir şey düşünebiliyor muyuz? Evet, o görevliliği ortadan kaldırıp evrenselliği getiren ve dolayısıyla ahlakı olanaklı kılan ve aynı zamanda estetiği de olanaklı kılan, yani ahlakta olan şey estetikte ya da bilim alanında da oluyor. O da evrensellik var. O evrenselliği sağlayarak o alanakları, alanları olanaklı kılan şey insan doğası. Bunu bağlayabiliyorsak problem bir köşe kolaylaşacak. Daha sonra tarih bu doğanın gelişimi olarak çıkacak. Çünkü bu potansiyel ya da bu doğa başlangıçta şey değil. Açılmış değil, gelişmiş değil ve neden öyle olduğunu onu da anlayabiliriz, şey yapabiliriz, sorgulayabiliriz. Yani insan niye dört dörtlük gelişmiş bir varlık olarak doğmuyor da bir hayvan tipinde doğuyor işin başında. Yani Tanrı yaratmıyor insanı, doğa yaratıyor ve doğa da yaratıldığı için aslında insanı doğa da yaratmıyor diyoruz. Ama insanın gelişmemiş olarak ya da açılmamış olarak ortaya koyulması, Homo sapiens'in evrimin sonucunda öyle ortaya çıkması dikkate alınacak soru. Yani ahlaksal olarak, estetik olarak ve etik olarak önümüzde bir hayvan var çünkü hiçbir belirlenim açılmış değil. Ama tam olarak sonsuz bir yetiyle, yani o alanlarda sonsuz gelişim olana yetisiyle yüklü.
Belirli yetileri var doğrultusunda beraber.
O zaman galiba yani bunu çözdürsek bu şeyi, insan doğası, insan özü, ondan sonra buna bağlı olarak ahlakın ve estetiğin olanağı ve tabii ki bilginin olanağı. Bilgi de aynı şey geçerli. Yani evrensellik, kavramın evrenselliği ve kavram insanın özü, aslında yani moral olmanın ve estetik olmanın daha da derininde, daha da ötesinde, daha da güçlü bir anlamda insanın özü, onun düşüncesi diyebiliriz. Burada da şey var, aynı evrensellik var. Bunları kavrayabiliyorsak, yani hem felsefedeki ayrışmanın nedenini anlayacağız. Çünkü bazı insanlar karakter olarak, psikolojik olarak bu ussallığa şey değiller, yatkın değiller, eğilimli değiller, tersine eğilimler. Kuşkucu doğalar, kuşkucu karakterler. Bu, yani Felsefede şeyin, o ikilemin mantıksal olmadığını daha önce konuşmuştuk. Yani orada bir şey var. Düşünceyi bastıran bir psikolojik faktör var. Bu rasyonalizm içinde böyle olamaz mı? Yani rasyonalizm de psikolojik bir güdüyle insan tarafından seçiliyor olmasın diye sorabiliriz. Değil mi? Yani kuşkuculuk psikolojik motivasyonu olan bir şey. Kuşkucu şey, bu kavrama inanamıyor. Logos'u doğrulayamıyor. Yani Heidegger öyle. Heidegger onu dile çevirdiği zaman, usul silip logosu dil yaptığı zaman şey, bir tür rahatlama içinde ve ona göre çıkarsamalar yapmaya başlıyor. Ve Heidegger'i o psikolojisinde mantıksal olarak yenmek olanaklı değil. Yani bir kuşkucuyu uslanlamalar yoluyla dönüştürmek, çevirmek, döndürmek pek olanaklı görünmüyor. O kendimizde belli bir ölçüde bu eğilim olabilir, ona dikkat edelim. Şimdi rasyonalizm ya da kavramın Hegel'in felsefesi tamamen onun üzerine dayanır. Yani usul kabul ediyorsun ve onun çıkardığı vargıları da kabul etmiş oluyorsun usul kabul etmekle. Bu şey, usul bir düşüncenin ya da bilincin zaten kolayca anlayacağı ve yapmayı isteyeceği şey. Ben insanın özü olarak, insan doğası olarak logosu kabul edersem bundan ilgili sonuçlar çıkar. İlk önce şey, gelişme sonucu çıkıyor. Yani ancak gelişmek, ancak bir potansiyel gelişebilir. Benzer bir durum bitki durumuyla tohum durumuyla bir karşılaştırma şey yapabilir. Daha güzel açıklayabilir. Tohum da bitkinin logosu yapıyor denebilir. DNA'sında. Yani o tohum şey değil, göründüğünden daha başka bir şey değil mi? Bir su göründüğünden çok fazla bir şey değil. Olsa olsa gaz olabilir. Değişebilir değil mi? Yani su hidrojen dioksit, hidrojen ve oksijen atomlarına ya da gazlarına ayrışabilir. O kendinde o olanı atışı ayrıca donabilir, buz olabilir, buhar olabilir vesaire. Yani suyun potansiyeli olabileceği şey çok fazla değil. Ama bir şeyin, bitki doğumunun orada bir şey var, potansiyel var. O potansiyel gelişmeyi olanaklı kılan ve yani o aynı zamanda açıklayan şey, o potansiyel olmasa gelişme söz konusu değil. Burada erekten söz etmek, o gelişmenin amaçlı olduğunu, bilinçli olma anlamında amaçlı olduğunu inlemiyordu. Ereksellik, telos denen şey, o da anlaşılabilecek bir şey. Bir sürecin hedefi ve o hedef aynı zamanda sürecin telos başlangıcın tersi, karşıtı ve başlangıçla bir. Yani tohum kendinde bütün bir bitkiyi taşıyor ve tohum sadece o bitkinin potansiyel durumu. Tarih için aynı şey geçerli. O zaman gelişecek olan şey, burada gelişecek olan şey insan doğası. İnsan doğası bilgi, moral karakter ve estetik karakter. Bunların eğer insan doğasının temel belirlenimlerinin bu olduğunu düşünürsek o zaman insan doğasında gelişecek olan belirlenimler bunlar. Yani insanlık birkaç yüz bin yıldır o süreç içinde ve başlangıçta çok uzun bir süreyi ağır bir şekilde götürdü. Yani yüz binlerce yıl son 10 bin yılın eşiğine gelinceye kadar geçen süre oransız bir şekilde uzun görünüyor. O dönem dilin gelişmesi, törelliğin gelişmesi ağır ağır. Çünkü hayvan durumunda yani hiçbir törel derinliğinin yok insanın başında, kültürünün başında. Hiçbir entelektüel kazanımı yok, dili yok. Ve düşünün, içgüdüsel, dürtüsel bir şekilde hayvan sürüleri şeklinde yaşıyor ve bunların kent örgütlenmesine geçmesi muazzam bir şey.
Bazı duyguların olmadığı kadar bir şey dönüştü. Yani ne kadar doğru yanlış. Yani ilkel kabilelerde mesela kıskançlık denen bir şeye ihtiyaç olmadığı için kıskançlığın olamayacağı. Birinin bir şeyden kıskanması için bir nedenin olamayacağı.
Evet.
Ama değil mi öyle bir şey? Yani o özünde olmayıp, yani o sanki sonra da bazı hani duyguların zamanla ortaya çıktı ya da durumlardan dolayı ortaya çıktı. Hani ilkel kabilelerde hiç kıskançlığın olamayacağı. Çünkü hani eşini kıskanma diye bir şey yok. Zaten herkesin herkesin eşi olabiliyor vesaire gibi.
Evet. Yani bugün bize çok acayip gelen şeyler onlarda var. Eskimolar karılarını şeye veriyorlar. Misafirlerine veriyorlar. Yani bu modern kültürde ya da Yunan kültürde ya da bir
Roma. İnsan doğasında kıskançlık hani var. Dan öte hani olmayabilir de sonradan geliştirilen bir şey.
Bazı duygular sonradan sonradan çıkma dediğimiz şey gelişmenin ta kendisi zaten. Yani kıskançlık şey
hocam,
moral bir duygu ve
bir durumda herhalde her insanda mutlaka vardır da ama o potansiyelin açılması veya açılmaması duruma şartlara göre değişiyor mu acaba kültüre göre? Kültürün geleneklerine göre.
Şimdi bu şeye giriyor. Daha çok psikolojiye, antropolojiye falan giriyor. Yani tarih felsefesine
göre aşı.
Evet, şunu görebiliyoruz ama net olarak yani insan ama soru şeyle ilgili yani bu sonradan gelişen bir şey
evet,
değil mi?
Sonradan o, gelişen bir şey yani özde olmayıp sonradan gelişen bir şey.
Ha, sonradan var, gelişmesi var, özde var olması var, anlamına geliyor. Tamam, şimdi kıskançlık var. Nedir? Şöyle tanımlayabilirsin kıskançlık. Bir nesne var ortada, o nesne karşı tarafa ait ve o karşı tarafa ait olmasından dolayı karşı tarafa nefret duyuyoruz. Bu kıskançlık tanımı olabilir mi? Şu an cevap. Yani kıskançlığın nefretle ilişkisini görebiliriz. Kıskandığınız bir insanı sevmezsiniz. Muhtemelen o duygu nefret duygusu. Kıskançlığın beraberindeki duygu nefret duygusu. Ve nefret duygusunun yok etme duygusu olduğu şey kesin. Yani nefret... Bu her nefretin yok ediciliğe, yok ediciliğe götürüleceği anlamına gelmiyor. Çünkü olanak yok ama ülkede nefret edilen şeyin ortadan kalkması istenir. O anlamda yok edicilikte. Spinoza bunu görüyor. Freud'da da var bu şey. Nefret, saldırganlık, yok edicilik gibi kategoriler. Şimdi bu duyguların organizasyonu, işte bu dediğim gibi biraz şu an psikolojiden hangi duygu ne zaman ortaya çıkar? Yani örneğin Eskimolar neden öyle bir kıskanma duygusu taşımıyorlar? Bu insanlar sevmiyorlar mı karılarını? Ya da yani bunun çözümlemesi şey, biraz daha özelleştirmeyi gerekiyor şu an tarih felsefesi için. Ama duygular arasındaki bağıntıların kuruluşu konusunda en iyi örnek Spinoza. Tabii aynı zamanda Freud bu konuda temel. Onlara girmemiz gerekecek, gireceğiz. Yani şu an değil ama duygular plastik şeyler. Ama o plastik olan şeyin kendisi aslında plastik olmayan bir çelik. Yani bir potansiyel var. O potansiyel potansiyel olduğu için yok olabilecek ya da olmayabilecek bir şey değil. Ama o çelik de yani her kalıba girebilir eğer şey olursa, iyi işlenirse. Önemli olan potansiyel var, onu görebilmek. Yani sanırım şey, onu biraz daha o konuda özel olarak çalışmamız gerekir. Yani insanın duygularının çözümlemesi şey değil. Bunlar üzerine denemeler yazmak, yazılar yazmak, romanlar yazmak falan belki çok daha kolay. Ama işi tam kavramsal olarak sonuçlandırmak, yani kıskançlık duygusunun nelere bağlı olduğu,
psikolojinin
konusu değil mi hocam? Psikolojinin konusu. Psikolojik konusu olduğu için felsefenin de konusu yani biz onu felsefeyi ilgilendirmeyen bir şey olarak göremeyiz. Ama dediğim gibi şu an şey o konuda çok Spinoza'da görülenden daha ayrıntılı bir çalışma bilmiyorum vardır tabii ki binlerce araştırmacı var Batı'da yani Doğu'da da olabilir yani Türkiye'de bilmiyorum duygular üzerine araştırma yapmış bir insan var mı yok mu ama tarih içinde mutlaka olmuştur belli bir ölçüde. Oralara bakmamız gerekiyor. Yani şu an onun o kadar detaya giremeyeceğiz. Şimdi tarih felsefesine dönersek bir 15 dakikamız daha var mı?
Merhaba.
Bu para vereceğiz bir arasına daha vermiyoruz. Şimdi burada felsefi irdelemeye uygun ve yaraşır biricik yol tarihi ussallığın dünyasal varoluşu çıkmaya başladığı yerde ele almaktır. ussallığın dünyasal varoluşu çıkması denen şey. Yani bu da aynı zamanda o şey. Öz, insan özü, insan doğası dediğimiz şey. İnsan ussal bir varlık dendiği zaman da insan düşünen bir varlıktır ya da düşünen bir hayvandır sözü de Aristoteles'in bunu gösteriyor. Varoluşçuluk ya da nihilizm, varoluşçuluk demek daha iyi yani. Nihilizm belki biraz daha şey. Belirli anlatım. Yani varoluşçu felsefeciler kendileri çünkü onlar nihilist demiyorlar. Yani hatta varoluşçuluğu bile reddediyorlar. Albert Camus da reddediyor. Sartre'de belli bir açıdan belli bir düzeyde sanırım Sartre reddediyor ama varoluşçuluğu. Albert Camus'un reddettiğini biliyorum yani o felsefeciler. Sartre'nin reddetmemesi gerekir çünkü varoluşçuluk onun şey kendi buluşu olarak görüyor. Aslında Heidegger'den geliyor. Heidegger'den geldiğini görmemiz için bakmamız gereken tek şey ikisinde de öz kategorisinin siliniyor olması. Heidegger logosu siliyor. Sartre varoluş birincidir deyip özü siliyor. Ama burada esin kaynağı Heidegger. Yani o Heidegger önemli yapan şey o.
Dostoyevski'den başlatıyorlar hocam varoluşçular. Dostoyevski'den.
Kierkegaard var. Daha da geriye
gider. Yer altından Mozart da biraz daha.
Orada bilmiyorum çok felsefi bir çözüm var mı? Yani edebi olarak yani varoluşun saçmalığı ya da anlamsızlığı demek, varoluşun özsüz olması demek. Yani öz kavramı Tanrı'yla bağlı. Çünkü öz insana Tanrı tarafından verilen bir şey olarak görüyorlar. Doğal bilinç öyle görüyor. Felsefi bilinç nasıl görüyor? Özü yani özü var, öz kategorisi ayrıcalıklı ya da özel bir kategori değil ve daha yalın olarak, diyalektik olarak baktığımızda varoluşun olması ve özün olmaması irrasyonel ya da saçma bir şey. Neden? Varoluş özün bir şey karşıtı olduğu için varoluş, yani eksistans denen şey bunu özle bağlamak mantıklı mı?
Fiil kabul etmiyorlar
hocam. Fiil kavramını fiil kavramı öz kavramını anlattığı ölçüde o da reddedilmek zorunda. O teknik olarak o terimi kullanmıyorlar. Yani Sartre'de ya da yani Geist
geçmiyorlar.
Geçmiyor. Geist'e de
geçmiyor.
Çünkü Geist ya da Spirit şey değil, özsel ya da varoluşsal olarak bir şey taşımıyor. İlkin öyle bir ayrım taşımıyor. Onlar ilgilendikleri nokta insanın doğası. Tanrı, öz,
hiçbir kategori varoluş. İnsana dair hiçbir kategori veriyor mu?
İnsan özgür kategorisi var.
Yaratılmıştır diyor mesela. Yani evet. De, bu, peki yaşayıp yaşamamasının da o zaman hiçbir anlamı yok.
Yok.
İntihar da edebilir.
Yani doğru. İşte o sonuçlara varıyorlar.
Yani uyuşturucu bağımlısı olup intihar edip en kötü şeyleri dolu. Yani yaşamak aynı noktada o.
Albert Camus diyor, felsefenin en derin, en temel sorusu intiharı ilgilendirir.
O da bir seçim yok.
Evet, yani varoluş gerçekten anlamsızsa, Tanrı ölmüşse, Nietzsche'nin dediği gibi Tanrı yoksa, o zaman var olmanın da çok fazla bir anlamı yok. Efendim? Ölümle bir tanrı. O tercih tanrılar öyle. O zaman şurada kalmıştık. Bu, özün ve varoluşun ilişkisi eğer diyalektik düşünce denen şey doğruysa bir şey karşı tarafından belirleniyorsa, bir kavram karşı tarafından belirleniyorsa o zaman orada öz vardır, şey, varoluş vardır ama öz yoktur demek her şeyden önce şey, diyalektik düşünceye aykırı bir şey. Yani fenomen vardır ama öz yoktur. Varoluş ve fenomen sözcüklerini ya da kavramlarını ilişkilendirmek zor olmamalı. Varoluş ve fenomen. Fenomen, Yunanca sözcük, Kant kullanıyor değil mi? Yaygın olarak. Ve fenomenin karşı kavramı nümen, o da ya bunlar görünür terimler. Yani öz varsa varoluş vardır ya da nümenon varsa fenomenon vardır. Ve bunların birini sildiğin zaman ötekini de silersin kaçınılmaz olarak. Şimdi varoluşçu düşünce irrasyonel. Yani diyalektik asla o alana diyalektiği koymayın. Diyalektik düşüncenin tam tersi var. Analitik düşünce var ve Sartre'nin kendisinin diyalektik düşüncenin ya da diyalektik usul eleştirisi diye bir şey var. Yazısı var.
Ne diyorlar hocam diyalektik için? Saçma mı diyorlar?
Diyalektik ne diyeceklerini tam sen onları yerine çıkarabilirsin. Yani şimdi bir insan öz yoktur, varoluş vardır diyorsa açıkça analitik kampa geçmeli. Yani kavramları tekil olarak, yalıtılmış olarak alma ve o şekilde doğrulama, bu analitik düşüncenin yaptığı bir şey. Analitik düşünce, diyalektik bağı koparan düşünceydi. Aslında reflection, derin düşünce denen şey de bu. Derin düşüncemizde de, soyutlamacı düşüncemizde de yaptığımız şey, kavramları yalıtılmış olarak almak. Bu yaptığımız bir şey. Yani noktayı her şeyden soyutlayarak alabiliriz. Uzaydan, zamandan vesaire. Hani diyalektiği analitikten soyutlayabiliriz. Ya da öz olarak öz, A eşittir A diyebiliriz. A eşittir A diyebiliyor muyuz? Bir şey saf kendisiyle eşitleyebiliyor muyuz? Bunu yapabiliyoruz değil mi?
Özde,
bir şey özdeşlik yani. Kavramı bunu anlatıyor. Bir şey kendini özdeştir dendiği zaman o zaman varoluş varoluş özdeştir. Yani varoluş öz değildir. Dediğimiz zaman analitik düşünce yani bizi şeye götürebilir. Varoluş düşüncenin sonuçlarını çıkarsamaya götürebilir. Düşünün varoluşçunun yaptığı şey bu. Varoluş birincildir dendiği zaman öz ikincildir diyebiliyor muyuz? Özün karakteri birincil olmak. Özü ikinci yaptığın zaman öz olarak silersin. O yüzden varoluşçuluk öz vardır falan demiyor. Yani aslında açıkça öz özsüzdür demek zor. Tanrı öldü demek ya da logos silmek. Hepsi aynı noktaya getiriyor. Bunların kendi aralarındaki nüanslar. Yani niye Kierkegaard öyle, Heidegger'de böyle, Nietzsche'de belli bir ölçüde varoluşçu. Yani bütünüyle. Çünkü heterojen yazıları Nietzsche'nin. Yani bazı yerlerde şeye başka türlü, başka yerlerde söylediklerine aykırı yazabiliyor. Ama daha sonrakiler daha tutarlı. Yani Sartre, Albert Camus'da da şey var, aynı ikilik var. Yani bir taraftan nihilist şeyinde, eğiliminde görüyoruz. Aynı zamanda da şey gibi, bir papaz gibi, bir din adamı gibi kendine moral görevler veriyor, moral sorumluluklar veriyor o şeyde, vebada ve daha sonra yani zaten çok genç yaşlarında, 40 yaşlarında, yani yaşanan, her neyse bu yazarların, felsefecilerin, yani edebiyatçıların ve felsefecilerin...
Biz onlara böyle diyoruz ya hocam, onlar da idealistler, ütopik, ayakları havada, realiteyle alakası yok, tin alanında diyalektik yapan, evet. Kurgu manyaklar gözüyle bakıyor.
Baksınlar,
derin bir... Karşı yönden de söylüyorum.
Albert Camus ya da Sartre'a sorardık, acaba siz analitik... Gerekli eleştirirken, analitik düşünceyi doğrularken burada ne yaptığınızı çok iyi biliyor musunuz diye sorardık. Sormalıydık. Yani karşıtlar birse, karşıtların birinin, ya karşıt anlatımını siliyor. Örneğin Sartre'ın anlatımı. Karşıt olmak iki şeyin ilişkisini anlatıyor değil mi?
Tezat, tezin birliği değil mi aynı şey?
Fark etmez. Orada da birlik görünüyor. Yani karşıtlık şey. İlişkiyi doğrudan doğruya anlatan bir terim. Hani burada zorluk şunda yatıyor. Analitik düşüncenin şeyi, empatisi. Yani,
analitik düşünceye bazı insanlar çok yakın hocam. Şey, faydacı bakan insanlar. Onlar o yüzden ondan çıkamıyor. Yani ben de öyleydim eskiden felsefeye baktığımda. İşimi yarasın, kısa sürede sonuç alayım. Evet. Pratiğe uyarlayayım derseniz o gerçek felsefe olmuyor. Evrensel bakmak zorundasınız.
Felsefede hiçbir koşul getirmememiz yani, gerekiyor. Ama bu felsefenin yaşama ilgisiz olduğu anlamına gelmiyor.
Uzun var gibi ama pratik bir çözüm. Yani o bir ne olacak bir şey değil. Bir sihirli formül yok yani felsefede. Evet, öyle bir şey arıyorsunuz. Yani.
Onla karar verir mi?
Verir
mi? Yani bu. Bu. Bu.